Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Meade. 27. Ayrım. 5. Bölüm. 12 Kasım. Teslim olmaktan başka seçeneğiniz yok başkan. 40. Kafe öğleden sonra için oldukça kalabalıktı. Nicky, müşterilerden çoğunun karşıdaki binadan gelmiş, kahve ve kurabiye kuyruğuna girmiş üniformalı polislerle dedektifler olduğunu gördü. Stillman tezgahtan iki fincan kahve aldı, camın kenarındaki yüksek masalardan birinin başında bekleyen Nicky'nin yanına geldi. "Anlat bakalım Brett, neler oluyor?" Stillman eliyle camın dışını, kriz kontrol merkezinin önündeki arı kovanını andırır hareketliliği gösterdi. "Bütün bunlar mı demek istiyorsun?" Sevimli bir tebessümle Nicky'ye döndü. Kafasız bürokratlardan biri son dakikada bir acil durum tatbikatının DC için iyi olacağına, polisleri canlı tutacağına karar vermiş. Nasıl bir tatbikat? Her zamanki gibi bir uygulama işte. Mücadele etmek zorunda kalacakları hayali bir felaket. Doğrusunu söylemek gerekirse tüm ayrıntılarını bilmiyorum ama önemli bir şey değil. Ya yapacağım söyleşi? Seni bu yüzden karşılamak istedim ya. Üzgünüm ama iptal edildim. Müdür Bodrum'daki komuta merkezinden her yana yetişmeye uğraşıyor. Senden onun adına özür dilememi istedim. Programının bozulduğunun farkındayım Nicky. Gerçekten üzgünüm. Ama çok yakında yeni bir randevu ayarlarım. Nicky, sokağın öbür tarafında yavaşlayıp duran bir otomobil gördü. Arabadan inen dedektif görünüşlü üç kişi düşünceli ifadeyle binaya girdi. Konunun daha önemli olmadığından emin misin Brett? Stillman şaşkındı. Ne gibi? Nicky kahvesini karıştırdı. Bu sabah Reagan'daydım. Hava trafik kontrolörleri hakkında bir şey yazmak için. Her yer askeri üniforma kaynıyordu. Yükleme sahasında boşaltılmakta olan en az 6 askeri nakliye uçağı gördüm. Stillman kaşlarını çattı. Konuştuğum yetkili, konu hakkında fikri olmadığını, ordunun bir tatbikat yaptığından başka bir şey bilmediğini söyledi. Andrews'un tümüyle sıkıştığını, fazlalıkları Reagan'a göndermek için askerlerin izin istediklerini anlattı. Bana biraz tuhaf geldi. Önce tatbikat yapan askerler, şimdi de polisler. Stillman sırıttı, kafasını salladı. Gazeteciler her şeyin arkasında bir komplo ararlar Nicky. Çalıştıkları yerden kaynaklanıyor olmalı. Postta çalışırken bana da oluyordu. Fazla önemli bir şey olmadığını tahmin etmeme rağmen, Reagan'da neler olduğunu bana sorma. Yoksa müdür bir şeyler söylerdi ama elimi yüreğimin üzerine koyarak komuta merkezindekinin o her zamanki kahrolası tatbikatlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Ne fazla ne de eksik. Ama aynı anda iki tatbikat. Nicky, burası Washington, unuttun mu? Siyasal ve stratejik bakımdan dünyanın belki de en önemli başkenti. Askerlerin ve polisin bazen bu tatbikatlar gazetelere geçmese de DC'de her an tatbikat yaptıklarını ikimiz de biliyoruz. İnan bana bu aralar benim bildiğim hiçbir kuşkulu gelişme yok. Olsaydı haberini herkesten önce sana verirdim. Bu tatbikat hakkında bir şeyler yazsam? Stillman omuzlarını silkti. Neden olmasın? Bir iki gün içinde ortalık yatışır yatışmaz sana ayrıntıları iletirim. Nicky kahve fincanını ağzına götüren Brad Stillman'ın yüzünü dikkatle incelediğini belli etmemeye çalıştı. Son soruyu rahatsız olup olmayacağını görmek için bilerek sormuştu. Ama Brad'in ifadesinde bir değişiklik yoktu. Oysa çok uzun zamandan beri arkadaşlardı. Yalan söylese yakalayacağını düşünüyordu. Polis müdürüyle bir randevu ayarlaması için Stillman'a telefon ettiğinde fırsattan yararlanarak birbirlerine hayatlarındaki son gelişmeleri anlatmışlardı. Stillman posttan ayrıldıktan sonra yaklaşık bir yıl New York'ta çalışmış, topu topu iki ay önce DC'ye dönerek metropol polisindeki görevi kabul etmişti. Nicky'nin hoşlandığı bir espri anlayışına sahip, yakışıklı, düzgün biriydi. Birlikte çalışırken çok iyi anlaşırlardı. Bundan da öte, dürüst olması gerekirse adama karşı bir şeyler hissettiğini kabullenmesi gerekiyordu. 5 yıl önce boşanmıştı Brett. Çocuğu da yoktu. Onu hep aklı başında, güvenilir bir erkek olarak tanımış, evliliği bozulduğunda sırlarını açıkladığı birkaç meslektaşından biri diye görmüştü. Tanıdığı herkesin içinde Stillman, Nikki'ye dürüst davranan nadir insanlardan biriydi. Brett kahvesini bitirdi. Nikki'nin kuşkusunu hisseder gibi oldu. "Bak, eğer seni rahatlatacaksa Reagan'da neler olup bittiğini öğrenmeye çalışırım. Andrews'ta yüksek rütbeli bir arkadaşım var. Onu arar, bir iki soru sormaya çalışırım. Yapar mısın? Bu çok iyi olur Brett. Yaptım say." Nikki ajandasına uzandı. "Peki, söyleşiyi ne zaman yapıyoruz? Yarın?" "Müdürün yarınki programı dolu. Cuma'ya kadar aşağı yukarı böyle. Gelecek hafta diyelim. Seni sonra arar, tarihini bildiririm." "Beni aptal yerine koymaya çalışmıyorsun değil mi Brett?"
"Seni mi?"
"Asla." Stillman güldü. "Bunu kanıtlamak ve bu gecikmeyi affettirmek için seni akşam yemeğine davet etsem?"
"Bilmiyorum Brett. Bu aralar biriyleyim de."
"Bu evlenme teklifi değil Nikki." Stillman gülümsedi. "Eski günlerini hatırlamaya çalışan iki eski arkadaş. Sen de bana postta olanları anlatırsın." Arkasında ev telefonunun yazılı olduğu kartını uzattı. "Bana akşamüstü, diyelim 6'da telefon et. Bakalım o zamana kadar Andrews'taki arkadaşımdan neler öğreneceğim. Belki de akşam yemeği için ne zaman boş olacağını söylersin. Bu arada Daniel nasıl?"
"İki hafta sonra 4. yaş günü. Annemin arka bahçesinde 30 çocukluk bir parti düzenledim. Daha fazlası gelirse kriz kontrol merkezinden 2 uzman getirtmem gerekecek."
Stillman yine güldü. Uzanıp Nikki'nin eline dostça dokundu. "Harika bir çocuk Nikki. Böylesi bir annesi olduğu için de şanslı. Başaracağından kesinlikle eminim. Ama eğer yardıma ihtiyacın olursa telefonumu biliyorsun."
"Beni karşılamaya geldiğin için teşekkürler Brett."
"Bir şey değil. İşimin başına dönsem iyi olur. Sen istersen burada kalıp kahveni bitir. Sonra konuşuruz, tamam mı?"
"Tamam."
Stillman kafeye yürüdü, kafeden çıktı. Nikki karşı kaldırıma geçişini, basamaklardan tırmanışını izledi. Kafasında onu az da olsa rahatsız eden bir düşünce vardı. Çantasına uzandı, cep telefonunu çıkardı. Polis binasına vardığında telefonu kapamıştı. Ama ne o sırada ne de bütün sabah boyunca cevapsız kalmış bir çağrı yoktu. Jack hala ona ulaşmaya çalışmamıştı. İçi üzüntüyle dolu, kahvesini bitirdi. Bir ara Jack'e telefon etmeyi düşündüyse de bunu daha sonraya bırakmaya karar verdi. Önce posta dönüp Reagan söyleşisini yazmak, sonra da Daniel'ı yuvadan almak gerekiyordu. Atlantic City, New Jersey, 17:05. Carla, Atlantic City'ye vardığında hava kararmıştı. Yanındaki koltukta oturan Gorev neredeyse baygındı. Uzanıp adamın alnına dokunduğunda buz gibi soğuk olduğunu hissetti. Deniz kenarından 3 kilometre içeride, New Jersey dışında iki yanı ulu ağaçlarla, yüksek duvarlı malikanelerle çevrili sakin caddeyi bulana kadar umutsuzluktan ağlayacak gibiydi. Kalın demir kapının önünde durdu. Malikanenin her iki yanı yüksek duvarlarla, ağaçlarla çevriliydi. Girişteki sütunlardan birinin üzerinde bir kızılötesi kamera vardı. Arabadan inerken kameranın döndüğünü gördü. Diyafona yaklaşıp düğmeye bastı. Birkaç saniye sonra İngilizce konuşan metalik bir ses duydu.
"Evet, ne istiyorsunuz?" "İşim Razan'ı görmek."
"Kim arıyor?"
"Nikolay Gorev'in bir arkadaşı."
"Kim?"
"Razan'a yardımına ihtiyacım olduğunu söyleyin, hemen."
Kapıdaki bir bölme kayarak açıldı. Sert bakışlı bir çift göz genç kadını dikkatle süzdü. Biraz sonra açılan kapıdan kaba görünümlü iki çeçen çıktı. Carla girişin hemen gerisinde ahşaptan yapılmış bir nöbetçi kulübesinin yanında silahlı en az 6 koruma gördü. Korumalardan biri koluna bir tüfek dayamış, öteki tabancasını hemen çekebilmek için elini beline götürmüştü. İki çeçen Carla'ya doğru yürüdü. Ellerinde elektrik fenerleri vardı. Biri feneri Carla'nın yüzüne tutarken arkadaşı da ışığı Playmot'un çevresinde gezdirdi. Her ikisi de Gorev'in durumunu, kanlı gömleğini gördüler.
"Kimsin? Burada ne arıyorsun? diye İngilizce sordu gözlerini güvensizlikle kısmış Çeçen. Carla, adamların profesyonel korumalar gibi küçük telsiz kulaklıkları taktığını fark etti. Adımın önemi yok. Bu adam işim Raza'nın arkadaşı ve acilen bir doktora ihtiyacı var. Adı Nikolay Gorev. Ona ne oldu? Yaralandı. Çantan, çantanı uzat. Carla çantasını arabadan uzattı. Adam çantanın içini aradı, ehliyeti inceledi. Safa Yasin, adın bu mu? Evet. Carla huzursuzdu. Bakın, kan kaybediyor. Sakin ol. Adam sol elini kaldırdı, bileğinde kulaklığına bağlı mikrofona Çeçence bir şeyler söyledi. Carla, öteki korumanın arabanın arkasına dolandığını, bagajı açıp içine baktığını, daha sonra diz çöktüğünü, elindeki feneri arabanın altına tuttuğunu gördü. Koruma, motor kaputunu kaldırarak aynı incelemeyi yineledi. Sonra döndü, arkadaşına bakarak başını salladı. Adam konuşmasını bitirmiş, Carla'ya dönmüştü. Gerekli bir tedbir. İşim Razan güçlü birisidir. Güçlülerin düşmanı çok olur. Özür dilerim hanımefendi ama sizi de aramak zorundayım. Lütfen arkanızı dönün, kollarınızı kaldırın. Carla döndü. Adamın elleri dikkatle vücudunu yokladı. Bir şey bulamayınca Gorev'e baktı. Üzerini aradı ve cebindeki baretteyi buldu. Yüzü sert Carla'ya baktı. Bu ne? Bu Nikolay'ın silahı. Muhafızın gözleri kuşkuyla kısıldı. Buraya neden geldiniz? Gideceğim başka bir yer yoktu. Onu hastaneye götüremem. Koruma baretteyi cebine yerleştirdi. Carla'yı çevirdi. Kıpırdama. Seni bir daha arayacağım. Kollarını öne uzat. Korumanın elleri en küçük şişkinliğin farkına varacak biçimde Carla'nın vücudunda gezindi. Lütfen, Nikolay'ın bir doktora ihtiyacı var. Patronunuza söyleyemez misiniz? Adam üstünü aramayı tamamladığı genç kadını yeniden çevirdi. Konuştum bile. Çeçenin elinde bu kez namlusu Carla'nın kafasına dönük bir tabanca vardı. Arka koltuğa geç. Carla'yı itti. Arkadaşı direksiyonun arkasına, Gorev'in yanına kuruldu. Playmot'u çalıştırarak hızla kapıdan içeri soktu. 41. Washington DC 16:45. Beyaz Saray'ın iki blok ötesinde ünlü Willard Oteli'nden sonraki köşeyi dönünce 14. cadde 529 numarada Ulusal Basın Kulübü'nün merkezi vardır. Bob Rapp, akşamüstü 5'e çeyrek kala Washington Times muhabiri Jerry Tanbaer'le bir mülakat yapacaktı. Buluşma yeri olarak deneyimli uluslararası muhabirlerin, gazeteci ve yazarların gözde mekanlarından olan ancak o akşamüstü bir avuç müşterinin dışında dikkat çekecek kadar boş görünen basın kulübü barını seçmişlerdi. Rapp, Tanbaer'ı Times'ta birlikte çalıştıkları günlerden tanıyordu. Eski dostlar önce Beyaz Saray'da buluşmayı düşünmüşlerdi. Tanbaer, Rapp'in başkanın basın danışmanı olarak rolü, Ulusal Güvenlik Konseyi'ne kadar yükselişi hakkında ayrıntılı bir yazı hazırlamak istiyordu. Ama buluşmaya karar vermeleri krizin patlamasından 2 gün önceydi. Daha sonra Rapp, Jerry Tanbaer'ı tehlikeli suların dışında tutmanın çok daha iyi olacağını düşünmüştü. Kötü bir prostat sorunu olan, 60'larına merdiven dayamış, iğrenç peruklu cüce Tanbaer, haberin kokusunu 1 kilometre öteden alan deneyimli bir haber avcısıydı. Başkan danışmanlarından mümkün olduğunca günlük çalışmalarına başlamalarını istemişti. Rapp, mülakatı ertelerse Tanbaer'ın bir şeylerden kuşkulanacağını düşünmüş, sonra da dostuna telefon ederek buluşmalarından hemen önce Willard'da başka bir toplantısı olduğunu anlatmış, söyleşiyi basın kulübünün sıcak ortamında yapıp yapamayacaklarını sormuştu. Kulüpte buluşmanın iyi bir fikir olduğu kanısındaydı Rapp. En azından Washington basınından biriyle Beyaz Saray dışında konuşurken görülmek, kuşku çekmek istemeyen birisi için kötü değildi. Tanbaer, buluşma yerinin değiştirilmesine hiç aldırmamıştı. Rapp'i barın ucundaki sakin bir masaya götürdü. ''Sana içecek bir şey ısmarlayayım Bob. Ne istersin?'' ''Soda ve limon.'' ''Benimle dalga mı geçiyorsun? Ne zamandan beri içkiyi bıraktın?'' Rapp kafasını sallayarak gülümsedi. ''Bırakmadım Jerry. Kafamın berrak olmasını istiyorum sadece.'' ''Beyaz Saray'da önemli bir iş mi var?'' Rapp olta mı atıyor diye düşündü. Ten Bauer'ın her zaman olta attığını hatırlayıp güldü. Dün akşam viskiyi fazla kaçırdım da. Beni boş ver, sen keyfine bak. Nasıl istersen amigo.
Ten Bauer, deri kaplı dosyasını, el ayası büyüklüğündeki ses kayıt cihazını masanın üzerine koydu. Ömür boyu devirdiği malt viskisinin de yardımıyla kendini belli eden prostatını yatıştırmak için kasığını kaşıdı.
İçecekleri ısmarlayıp radyatörün suyunu boşaltmaya gideceğim Bob. Ondan sonra başlarız. 2 dakikada dönerim.
Rep otururken gizli servisten 2 kişinin 3 metre ötedeki başka bir masanın çevresine yerleştiklerini gördü. Rep korumayla dolaşmak fikrine alışmıştı. Hoşuna gittiğinden değil, katlanmak zorunda olduğundan. Basın kulübü bir zamanlar en sevdiği sığınaklarındandı. Andrew Booth'la kulübün barında o zamanlar Teksas valisiyken bir öğle yemeğinde yaptığı konuşmadan sonra tanışmıştı. Rep konuşmadan etkilenmişti etkilenmesine. Yine de lafı dolandırmamış, Booth'a daha iyi bir konuşma yapabileceğini söylemişti. Vali gülümsemişti bunu duyunca.
Benimle çalışmaya ne dersiniz? Doğrusunu söylemek gerekirse konuşma metinlerimi yazacak birine ihtiyacım var Bay Rep. Özellikle de sizin yeteneğinizde birine. Çalışmalarınızı hep hayranlıkla izledim.
Rep özü sözü bir Teksas valisine karşı bir bağlılık duyuyordu. Andrew Booth'un bazen halk arasındayken sergilediği yalın felsefenin ardında keskin bir zeka saklandığından emindi. Üstelik başkanlığa oynayan bir siyasetçi için ender görülecek bir özellik, Booth gerçekten de hoş bir insandı. Her şeyden önce dürüsttü. Başkalarının fikirlerini, o fikirler ne denli saçma ve değersiz olursa olsun alaycılık ya da saldırganlık göstermeden dinlemesi de Rep için önemli bir özellikti. Andrew Booth dinliyordu. Dinlemekle kalmıyor, mantıklı önerileri uyguluyordu. Tam Rep'in başkan olarak görmek istediği biri. Konuşmalarını yazmaya başlayıp da Booth yazılanları kullanacak kadar beğendiğinde dost oldular. Bu dostluk Booth'un seçilmesinin ardından Rep'in başkanlık danışmanlığına getirilmesine, Ulusal Güvenlik Konseyi'ne atanmasına yol açtı. Böylesi Rep'in gizliden gizliye arzuladığı meslek hayatının ta kendisiydi. Bir gazetecinin yaptığı haberlerle çok etkili olamayacağını öğrenmişti ama gücün yakınında bulunmakla, dünyanın en güçlü adamını etkileyecek durumda olmakla daha önce düşünemeyeceği bir fırsat yakalıyordu. 20 yıldan uzun bir süre habercilik yapmış, bunun 8 yılını savaş muhabiri olarak geçirmiş, verdiği haberlerle 2 kez Pulitzer ödülüne aday gösterilmişti. Barbarlığın en korkunç örneklerine tanık olmuştu. Kuzey İrlanda, Angola, son olarak da Lübnan. Barbarlık anlamında en dehşet verici olanı Lübnan'dı. Sabra ve Şatila mülteci kamplarını gezdiği o korkunç günü, İsrail destekli falangist militanların Filistin kamplarına saldırdıktan sonra gerçekleştirdikleri katliamın izlerini unutamamıştı. Falangistlerin geride bıraktıkları gaddarlık görüntüleri içine işlemişti. Sokak aralarında ya da lağım çukurlarında yatan, gırtlakları kesilmiş, bağırsakları mermiden ya da şarapnelden lime lime olmuş çocuklar, minicik bebekler, kadınlar, erkekler. Harap evlerden birine girmiş, acınacak durumda 2 cesetle karşılaşmıştı. Muhtemelen torunu olan, çok çok 3 ya da 4 yaşındaki bir erkek çocuğu korumak için sarılmış yaşlı bir adam. Her ikisinin de gırtlağı kesilmişti. O gün çok daha kötüsünü asla unutamayacağı, her hatırladığında gırtlağını düğümleyen, gözlerini yaşartan manzaralar görmüştü. Saldırıyla ilgili haberleri Pulitzer'e aday gösterilmesini sağlamıştı ama daha fazla dayanamamıştı. Savaştan gına gelmişti artık. Lübnan'dan döndükten sonraki 1 yıl boyunca haplardan medet ummuştu. Kabuslarını önlemek için kullandığı sarı beyaz haplardan. Yavaş yavaş iyileşiyordu ama Lübnan'dan sonra vücudunda asla iyileşemeyecek bir yerler kalacaktı. Çalan cep telefonu Rep'i irkilterek kendine getirdi. Telefonun kapağını açtı. Paul Burton'ın tanıdık sesini duydu.
Bob, ben Paul. Derhal buraya gelmen gerekiyor.
Jerry Tenbauer'la bir söyleşi yapmak üzereydim.
Aman tanrım, şu anda yanında mı?
İşemeye gitti.
Nasıl yaparsın bilemem ama herife buraya döndüğünü sakın çaktırma. Tenbauer'ın nasıl biri olduğunu biliyorsun. Hemen kuşkulanmaya başlar.
Endişelenme, hallederim. Birazdan oradayım.
Rep telefonunu kapadı. Derhal Beyaz Saray'a çağrılıyor olması, krizde yeni bir gelişme olduğunu gösteriyordu. Tek umudu gelişmenin olumsuz yönde olmamasıydı.
Jerry Tenbauer kadehlerle geldi. İşte, soda ve limon. Bu boktan şeyi içmekle kendini zehirleyeceksin Bob.
Rep ayağa kalktı, telefonunu cebine soktu.
Özür dilerim Jerry ama bu söyleşiyi ertelememiz gerekecek.
Tenbauer'ın kaşları çatıldı.
Ne zamana yani?
Seni ararım. Bakarsın telefonda hallederiz.
Neler dönüyor Bob? Sarayda yangın mı çıktı?
Rep kafasını salladı. Yalanı üzüntülü bir ifadeyle perdelemeye çalıştı.
İlgisi yok. Biraz önce George Washington Hastanesi'nden aradılar. Eski bir arkadaşım. Durumu ağırmış. Hemen oraya gitmem gerekiyor.
Atlantic City, New Jersey, 17-11. Ev, geniş mermer verandası, çift kanatlı meşe kapısı, katedral taklidi pencereleri ve yüksek taş sütunlarıyla gerçek bir malikaneydi. Göz alabildiğine yayılan aydınlatılmış çimenlerin ortasında dev bir fıskiye fışkırıyordu. Çeçen muhafız, meşe kapının kanatları açıldığında görünen iki nöbetçiye haykırarak emretti. Nöbetçiler Gorev'i arabadan çıkarırlarken başka bir ses duyuldu.
''Dikkat edin! Ona hayatımı borçluyum. Hem de birkaç kez.''
Carla verandaya çıkan adamı gördü. 40 yaşlarında, tıknaz, iyi bir terzinin elinden çıkma takım elbise giymiş, sol gözünü siyah bir deri bantla kapatmış.
''Adamlarımın kusuruna bakmayın. Beni korumaları için onlara çok para veriyorum. Herkesten kuşkulanırlar, özellikle de güzel kadınlardan.''
Genç kadının yüzünü inceledi.
''Adım İşim Razan. Nikolay'ın dostu olduğunu söylemiştin değil mi?''
''Evet.''
''Çeçene benziyorsun ama değilsin. Hatta Rus bile değilsin.''
''Değilim.''
''Fark etmez. Bu taraftan gel.''
Carla, Razan'la adamlarının eşliğinde evin arkasındaki bir müştemilata giden mermer kaplı uzun bir koridora girdi. Burası bir iki katlanır yatak, bir dizi güvenlik ekranı ve minicik mutfağıyla müştemilattan çok güvenlik kontrol merkezine benziyordu. Gorev'i yataklardan birine yatırdılar. Nöbetçilerden biri hemen çekmeceden bir ilk yardım çantası çıkarıp yarayı inceledi, sonra Gorev'in nabzını tuttu. Razan adama sordu.
''Ne diyorsun Edward?''
''İyi görünmüyor,'' dedi nöbetçi.
''Anlaşılan epey kan kaybetmiş. Ne zamandan beri kendinde değil?''
''20 dakika kadar oldu,'' dedi Carla. ''Birkaç saattir dalıp dalıp kendine geliyordu ama son dakikalarda kötüleşti.''
''Ona ne oldu?'' diye sordu Razan.
''Şarapnel yarası. Lütfen, gerçek bir doktora ihtiyacı var.''
''O kadarını ben de gördüm.''
Razan kaşlarını çattı.
''Nasıl oldu?''
Carla cevap vermedi. Razan sonunda başını sallayarak iç çekti.
''Nasıl istersen. Doktor birazdan burada olur. O gelene kadar gerekenleri Edward halleder. İlk yardım konusunda uzmandır.''
''Doktorun tanıdığınız biri olması, gidip polise haber vermemesi çok önemli.''
Carla endişeliydi. Nikolay bundan kesinlikle emin olmak isterdi. Razan, ziyaretçisinin yüzündeki korkuyu gördü.
''Endişelenme. Başka türlüsüyle zaten işim olmaz.''
Yatıştırmak istercesine elini genç kadının omzuna koydu.
''Nikolay'ı çok daha kötü durumda gördüm. İnan bana, ondaki talih şeytanda yok.''
Doktor 10 dakika sonra geldi. Orta yaşlı, iri yarı bir Rus'tu. Koyu renk gözleri, mahzun bakışları, çift gıdısı ve seloteyple tutturulmuş yarım gözlükleri vardı. Buruşuk koyu renk elbisesi aylardır ütü yüzü görmemişti. Kahverengi parmakları da koyu bir sigara tiryakisi olduğunu gösteriyordu. Sanki tiryakiliğini kanıtlamak istermiş gibi ceketi külle kaplıydı. Gorev'in nabzını tutup sordu.
''Bu adama ne oldu?''
Hala evin arkasındaki müştemilattaydılar. Carla olanları açıklayınca doktor buruşuk ceketini çıkardı, gömleğinin kollarını sıvadı. Musluğun başına gidip ellerini yıkadı. Bir çift lateks eldiven giydi. Sonra dikkatle Gorev'in yarasını inceledi. Parmağını yaranın çevresine bastırdı. Razan Carla'ya döndü.
''Sakın Arkady'in görünüşüne aldanma,'' dedi.
Biraz eksantriktir ama gerçek bir profesyonel olduğunu bil. Amerika'ya gelmeden önce Afganistan savaş meydanlarında bir Rus paraşütçü birliğinde sahra cerrahı olarak çalıştı. İnan bana, böylesi vakalarda uzmandır. Ölüm döşeğinde yatanları ayağa kaldırdığını çok gördüm. Arkadi, teşhis ne?
Doktor, burun kemiğine tünemiş gözlüklerinin üzerinden baktı.
Oldukça kötü işim, şarapnel parçalarından birinin hala içeride olduğunu ve bağırsağını deldiğini düşünüyorum. Çok kan kaybetmiş. Tabii ameliyat edilmesi gerekecek, hem de zaman geçirmeden. Burada yapabilir misin?
Bir ameliyathaneyi tercih ederdim ama mümkün değilse...
Razan başını salladı. Burada yapsan çok daha iyi olur.
Peki öyleyse. Ama bir sorun çıkarsa adamı nakletmemiz gerekir. Atlantic City'de iyi bir ameliyathanesi olan bir Rus cerrah tarafından yönetilen özel bir klinik biliyorum. Karşılığını verirsek çenesini tutacağından emin olabiliriz.
Sen nasıl istersen, diyen Razan adamlarına döndü.
Doktora ihtiyacı olan her şeyi verin. Mercedeslerden birini de evin önüne getirin. Hastayı acilen nakletmemiz gerekirse arabanın hazır olması gerek.
Tamam işim.
Çeçen korumalardan biri uzaklaşırken öteki ikisi işe koyuldu. Biri musluktan kaynar su doldurdu, ikincisi küçük bir sehpanın üzerine temiz bir havlu örttü. Doktor çantasını açtı, aletlerini sehpaya yerleştirdi. Şırıngasına anestezik madde çekti.
Bu ameliyatın acısını yok eder. Burada mümkün olduğunca az izleyici tercih ederim. İstersen bir yürüyüşe çık işim. Bu iş epey sürer.
Dediğin gibi olsun.
İşim Carla'nın koluna girdi. Genç kadını bahçeye açılan arka kapıya doğru götürdü.
Şimdi Safa Yasin, dedi, ya da adın her neyse, biraz konuşmamız gerek.
Afganistan. 13 bin kilometre uzakta, yeni günün şafağı sarı ışığını henüz ufka yaymamıştı. Ebu Haşim bir türlü uyuyamamış, sabahın 3'ünde kalkmıştı. Namazdan sonra komuta merkezinde bağdaş kurmuş, elindeki ekmekle önündeki alçak tahta masadaki keçi çökeleğinden yerken yüzü yaralı komutan Vasıf Mazlum içeri girdi.
Ebu Haşim, bir mesaj geldi. Tarık şifresini kırdı.
Mazlum'un uzattığı, Muhammed Raşid'in Washington'dan gönderdiği şifreli mesajın açık metnini içeren sayfayı oturduğu yerden aldı. Heyecanla okurken yüz kasları gerildi. Bir ya da iki saniye boyunca rengi soldu, sonra kızıla kesti. Birden mesajı bir kenara fırlattı. Kağıt havada süzülürken elini öfkeyle masanın üzerinden geçirdi, ekmek sepetini, keçi çökeleği kabını etrafa saçtı. Vasıf Mazlum, önderinin ani öfke patlaması hakkında bir yorum yapmaksızın sessizce durdu. Haşim'in dişleri kenetlenmişti. Uzunca bir süre kendini kontrol etmek için insanüstü bir güç harcıyormuş gibi yavaş yavaş derin bir nefes aldı. Sonunda heyecanını yatıştırmayı başardı. Cübbesinin eteğini tutarak bağdaş kurduğu yerden doğruldu. Mağaraya doğru yürürken koyu renkli, dalgın gözleri uzakta bir yerlere bakıyor gibiydi. Orada, kampın ötesinde doğan güneşin portakal rengi ışıklarının, tepelerin ardından ateş gibi yükseleceği ufku gözleriyle tarayarak durdu. Sonra ay ışığının aydınlattığı vadiye baktı. Siyah bir leke gördü. Dağın yamacında otlayan bir keçi sürüsü. Yüzünü Vasıf Mazlum'a çevirdiğinde öfke kaybolmuş, yerini buz gibi bir sükunet almıştı. Sesi neredeyse kısık bir fısıltı gibi yumuşaktı. Amerikalılar bizi aptal sanıyorlar. Oysa asıl aptal olan onlar.
Haklısın Ebu Haşim.
Hücremize saldırmışlar. Muhammed de diğerlerini öldürmeye çalışmışlar. Cesaret göstermişler. Kendi iyilikleri için verdiğim öğütleri dinlememişler. Daha da kötüsü, isteklerimizi ciddiye almadıkları anlaşılıyor. Bunu değiştirmemiz gerek. Hem de hemen değiştirmemiz.
Tabii.
Tarık'a söyle buraya gelsin. Önemli bir mesaj göndermek istiyorum.
Kime?
Ebu Haşim tükürür gibi cevap verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na. 27. ayrımın sonu. Sayfa 337. Devamı 28. ayrımda.